Ayrım 25.
Profesör Nietzsche, sizinle konuşmak bana iyi geldi. Ama benim de size karşı sorumluluklarım var. Migreninizin tekrarlanmaması için size dinlenmenizi söylemiştim. Ama bu kadar uzun konuşup sizi karşımda oturtarak kendi tavsiyelerimi bozmuş oluyorum. Bir şey daha var. Bir ara bana sıradan bir gününüzü anlatmıştınız. Yani gün içinde pek de kimseyle temas kurmadığınızı. Bir defa için fazla doz oldu bu, değil mi? Yalnızca fazla zaman harcanmadı. Çok fazla şey konuşuldu ve çok fazla şey dinlendi. Ve ayrıca bir başkasının hayatıyla ilgili fazla özel bilgiler çıktı ortaya, değil mi? Anlaşmamız dürüst olmayı gerektiriyor Doktor Breuer. Sizinle aynı fikirde olmadığımı söylersem samimi davranmamış olurum. Bugün oldukça yoğundu ve gerçekten yoruldum. Sandalyesine çöktü. Ama hayır, fazla özel bilgi duymadım. Ben de sizden bir şeyler öğreniyorum. İnsanlarla ilişki kurma konusunda sıfırdan başlamam gerektiğini söylerken sözlerimde ciddiydim. Breuer kalkıp paltosuna uzanırken Nietzsche ekledi. Son bir yorum daha. Listemizin ikinci maddesi, yani tuhaf düşüncelere kapılmak konusunda fazlasıyla konuştunuz. Sanırım bu kategoriyi bitirmiş sayılabiliriz. Zira bu değersiz düşüncelerin beyninizi nasıl işgal ettiğini, nasıl ele geçirdiğini anlayabildim sayılır. Yine de bunlar sizin düşünceleriniz ve sizin zihniniz. Böyle olmasının ya da daha etkili bir biçimde söyleyecek olursak, bunları oluşturmayı sağlamanın size ne faydası olduğunu anlamış değilim. Kollarından birini paltosuna geçirmekte olan Breuer dona kaldı. Oluşturmak mı? Bilmiyorum. Bütün söyleyebileceğim, onların içeriden bir yerden geldiği, dediğiniz gibi olduğunu hissetmedim. Sanki öylesine oluyor işte. Sizin bunları benim oluşturduğumu iddia etmeniz, nasıl söyleyeyim, benim için duygusal bir anlam taşımıyor. Buna anlam vermenin bir yolunu bulmak zorundayız. Nietzsche ayağa kalkıp Breuer'le birlikte kapıya doğru yürüdü. Bir düşünce deneyi yapalım. Yarınki görüşmemizde şu meselenin üzerinde durmanızı rica edeceğim. Bu tuhaf düşünceler aklınızdan geçmeseydi, bunların yerine ne düşünüyor olurdunuz? Doktor Breuer'in hasta notlarından Eckhard Müller'le ilgili alıntılar. 5 Aralık 1882. Mükemmel bir başlangıç. Çok başarılı. Problemlerimin bir listesini çıkardı. Her seferinde listedeki maddelerden biri üzerinde odaklanmayı planlıyor. İyi. Yaptığımız işin bu olduğunu sansın. Onu itiraf ettirebilmek için bugün ona kendi duygularımı açtım. Karşılık vermedi. Ama zamanla vereceğini umuyorum. Bu kadar açık olmamın onu şaşırttığına ve etkilediğine eminim. Çok ilginç bir taktik düşünüyorum. Onun durumunu kendiminkiymiş gibi anlatacağım. Böylece o beni teselli ederken bir yandan da kendisini teselli ediyor olacak. O halde örneğin Berta, yeni doktoru ve benim oluşturduğum üçgenle ilgili olarak bana yardım etmesini isteyerek, onun üçgeni konusunda, yani Lou Salome, Paul Ree ve kendisi düşünmesini sağlayabilirim. O kadar ketum biri ki onu başka türlü konuşturamam. Belki asla yardım isteyecek kadar dürüst olmayacak. Çok orijinal bir zihin yapısı var. Tepkilerini önceden kestiremiyorum. Belki de Lou Salome haklıdır. Belki onun alın yazısında çok büyük bir filozof olmak var. İnsanoğluyla ilgili konulara girmemesi şartıyla. İnsan ilişkileriyle ilgili pek çok yönde şaşılacak büyüklükte kör noktaları var. Hele konu kadınlara gelince barbarca, hiç insancıl olmayan bir tavır takınıyor. Kadının kim olduğu ya da durumun ne olduğu hiç fark etmiyor. Göstereceği tepki önceden tahmin edilebiliyor. Kadınlar aşufte ve düzenbazdırlar. Kadınlar konusunda vereceği tavsiyeler de buna uygun. Kadınları suçla ve cezalandır. Ah, tabii bir tane daha var. Onlardan uzak dur. Cinsel duygulara gelince hiç bu tür şeyler duyuyor mu acaba? Kadınları fazla tehlikeli mi buluyor? Cinsel istekleri vardır herhalde. Ama nerede bunlar? Patlamak zorunda olan bu duyguları gizleyip aşırı bir baskı altında mı tutuyor? Acaba migreninin kaynağı bu olabilir mi? Nietzsche'nin Doktor Breuer hakkındaki notlarından alıntılar. 5 Aralık 1882. Liste büyüyor. Doktor Breuer benim çıkardığım 6 maddelik listeye 5 tane daha ekledi. 7. Tuzağa düşmüş olma duygusu. Evlilik tuzağı. Yaşam tuzağı. 8. Eşinden soğumuş olma. 9. Eva'nın cinsel açıdan kendini kurban etme teklifini reddetmesinden duyduğu pişmanlık. 10. Diğer doktorların kendisi hakkındaki fikirleriyle fazla ilgilenme. 11. Kıskançlık. Berta ile başka bir erkeğin birlikteliği. Bu liste daha ne kadar uzayacak? Her yeni gün yeni bir problem mi çıkacak? Problemlerinin aslında görmek istemediği şeyleri saklamak için kopardığı yaygaradan ibaret olduğunu ona nasıl anlatabilirim? Saçma sapan düşünceler zihnini mantar gibi kaplıyor. Sonunda bütün bedenine yayılıp onu mahvedecek. Bugün giderken ona bu saçmalıklarla kendini kör etmezse neler görebileceğini sordum. Böylelikle yolu gösterdim. Bunu yapabilecek mi? İlginç bir karışım bu adam. Zeki ama kör. Samimi ama bir şeyler saklıyor. Bu kandırmacanın farkında mı acaba? Ona yardım ettiğimi söylüyor. Bana övgüler yağdırıyor. Benim hediyelerden nefret ettiğimi anlamıyor mu? Hediyelerin cildimi yaktığını, uykularımı kaçırdığını bilmiyor mu? Aslında verir gibi yaparak hediyeyi kendisi almaya çalışanlardan biri mi o da? Ona bir şey vermeyeceğim. Saygıya karşı saygı duyanlardan mı? Kendini değil de beni mi bulmak istiyor? Ona verecek hiçbir şeyim yok. Bir dost dinleneceği bir yer aradığında ona verilecek en iyi yer sert bir yataktır. İlgili ve sempatik biri. Dikkatli ol. Bazı bakımlardan daha yukarılara tırmanmaya hazır biri. Ama henüz yüreği buna hazır değil. Kadınlar konusuna pek insanca bakamıyor. Böyle gübre çamurunda yuvarlanması ne trajedi. Bu çamuru iyi bilirim. En iyisi onu geride bırakıp tepeden bakmak ve neyi başardığımı seyretmek. En ulu ağaç, en yükseklere uzanan ve köklerini en derinlere, hatta kötülüğün içine salan ağaçtır. Ama o ne yukarı yükseliyor ne de aşağıları zorluyor. Hayvani şehvetler gücünü ve aklını kurutuyor. 3 kadın arasında parçalanmış ama hala onlara minnet duyuyor. Onların kahrolası zehirlerini emiyor. Bu kadınlardan biri ona gül kokuları yayıyor ve kurban kılığına sokuyor kendini. Köleliği hediye, nimet gibi gösteriyor ama adamın köleliğini. Öteki kadın ona işkence ediyor. Yürürken koluna girmek için güçsüz birinin taklidini yapıyor. Onun erkekliğine başını yerleştirebilmek için uyuyormuş gibi görünüyor. Bu işkencelerden sıkılınca onu herkesin içinde küçük düşürme yoluna gidiyor. Oyun sona erince de onu bırakıp hilelerini yeni bir kurban üzerinde uygulamaya başlıyor. Adam bütün bunlara kör kalıyor. Bu kadın ne yaparsa yapsın Breuer, hasta olduğunu düşünerek ona acıyor ve onu seviyor. Üçüncü kadın ise onu sonsuza dek ele geçirmiş ve elini kolunu bağlamış. Ama ben bu kadını ötekilere tercih ederim. En azından pençelerini saklamıyor. Friedrich Nietzsche'den Lou Salome'ye mektup. Aralık 1882. Sevgili Lou, bana çok iyi bir savunma zemini bıraktın ama en insafsız yargıcın eline verdin. Senin kendi kendini yargılamanı ve kendi cezanı kendin takdir etmeni istiyorum. Ortadayken tekrar düşünmüş ve bütün felsefemi sana açıklamaya karar vermiştim. Bu kararın ne demek olduğunu asla bilemezsin. Kimseye bundan daha büyük bir armağan verebileceğimi sanmıyorum. Sonra bir ara duraladım, dünyevi ideallerimi ortaya döktüm. Ama sana iyi bakamamışım. Lütfen gözlerimin ne kadar bozuk olduğunu unutma. Bence kimse senin hakkında benim kadar iyi düşünemez. Benim kadar kötü de düşünemez. Seni ben yaratmış olsaydım, seni daha sağlıklı yapar ve o değersiz şeylerin üzerine çıkarırdım. Ve belki de benim için sana biraz daha sevgi verirdim. Ama aslında en önemsiz olanı da bu. Ve aynı şeyi dostumuz Ree için de yapardım. Ne seninle ne de onunla yüreğimin derinliklerinde duyduklarım hakkında tek bir söz bile edemem. Benim ne istediğim konusunda en ufak bir fikriniz bile olduğunu sanmıyorum. Ama bu zorlama suskunluk beni neredeyse boğacak. Çünkü sizler hoşlandığım insanlarsınız. Friedrich Nietzsche. Breuer ilk seanslarının ardından Nietzsche'ye resmi olarak ayırması gereken zamandan yalnız birkaç dakika daha fazla zaman ayırdı. Eckhart Müller'in kartına bir not yazdı. Migreni için uyguladığı tıbbi tedaviyi özetledi. Daha sonra kendi bürosuna geçtiğinde ise tıpkı Nietzsche'nin not almak için kullandığına benzer bir deftere de daha şahsi bir rapor yazdı. Ama daha sonraki 24 saat içinde Nietzsche, Breuer'in gayri resmi zamanlarını daha fazla almaya başladı. Bu zaman diğer hastalarına, Matilde'ye, çocuklarına ve hepsinden de çok uyumaya ayırması gereken zamandan çalınıyordu. Gecenin ilk saatlerinde ancak kısa bir süre o da kesik kesik uyuyabilen Breuer'in gördüğü düşler adeta gerçek ama oldukça huzur bozucuydu. Düşlerinin birinde Nietzsche ile kendisini tiyatro salonu gibi duvarsız bir odada konuşurlarken görüyordu. Bazı eşyaları oradan oraya taşıyan işçiler geçerken onları dinliyorlardı. Oda her an yok olabilecek gibiydi. Sanki katlanıp götürülebilir bir eşyaydı. Bir başka düşünde ise banyo küvetine oturmuş ve musluğu açmıştı. Musluktan su yerine önce bir böcek seli akmış, arkasından küçük küçük makine parçaları gelmişti. Bunların ardından kocaman yuvarlak çamur topları çıkmaya çalışmış, musluğun ağzına takılıp sonra iğrenç bir ip halinde akmaya başlamıştı. Makine parçalarına çok şaşırmış, çamur ve böceklerden ise tiksinti duymuştu. Saat 3'te her zaman gördüğü o aynı kabusun ardından uyandı. Berta'yı arıyordu. Bastığı yerler titriyor, adeta ayaklarının altından kayıp gidiyordu. Toprağın içine bir yerlere kayıverdi. 40 metre düştükten sonra üstünde okunamayan bir mesaj yazılı olan beyaz bir taşın üzerinde buldu kendini. Kalbinin küt küt atmasını dinleyerek bir süre uyanık halde yattı. Belki biraz zeka egzersizleri yaparsa sakinleşebilirdi. İlk önce gündüzleri öğlen saatinde ışıl ışıl ve güzel görünen şeylerin neden geceleri bu kadar ürkütücü bir hal aldığını düşünmeye başladı. Bu onu rahatlatmayınca başka bir eğlence bulup o gün Nietzsche'ye neler anlattığını tek tek hatırlamaya çalıştı. Ama hatırladıkça siniri bozuldu. Çok mu fazla şey açıklamıştı? Acaba anlattıklarıyla Nietzsche'yi kendinden uzaklaştırmış mıydı? Berta ve Eva hakkındaki utanç verici duygularını, bütün sırlarını bu kadar açmaya sevk eden şey aslında neydi? Her şeyini onunla paylaşmak, hatta kefaretine katlanmak o anda ona doğru bir şey gibi gelmişti. Ama şimdi Nietzsche artık onun için kim bilir neler düşünüyordu. Bu fikir onu eziyordu. Nietzsche'nin cinsellik hakkında püriten hisleri olduğunu bilmesine rağmen cinsellikle ilgili konuşmalarıyla onu taciz etmişti. Belki de bunu kasıtlı yapmıştı. Belki de hassa kılıfının arkasına saklanarak onu şaşırtmak ve kızdırmak istemişti. Ama neden? Sonunda Berta, zihninin imparatoriçesi Berta, yeniden sahneye çıkarak Breuer'in bütün dikkatinin kendisinde olmasını istercesine tüm diğer düşünceleri ezdi ve bir kenara fırlattı. Berta'nın cinsel çekiciliği bu gece her zamankinden de fazlaydı. Yavaş ve utangaç tavırlarla hastane giysisini sıyırıyor, çırılçıplak kalan Berta transa geçiyor, göğüslerini avuçlayarak onu yanına çağırıyor, fırlamış yumuşak meme uçları Breuer'in ağzını dolduruyor. Berta bacaklarını aralıyor, onu kendisine doğru çekerek "Al beni!" diye fısıldıyor. Breuer'in nabzı şehvetle atıyordu. Rahatlamak için Matilde'ye yanaşmayı düşündü. Ama kollarındakinin Berta olduğunu düşünürken onun bedenini kullanmanın vereceği suçluluk duygusuna ve ikiyüzlülüğe dayanamazdı. Ertesi sabah Nietzsche'nin hasta kartını gözden geçirmekte olan Breuer, "Anlaşılan," dedi, "dün gece Hörmüller Doktor Breuer'den çok daha iyi bir uyku çekmiş." Sonra gece olanları bir bir anlattı. Bölünen uykusunu, korkularını, düşlerini, saplantılarını, çok fazla şey anlattığı için duyduğu huzursuzluğu. Breuer konuştukça Nietzsche anlayışla başını sallıyor ve rüyalarını defterine kaydediyordu. "Bildiğiniz gibi ben de sık sık böyle geceler yaşadım. Dün gece yalnızca 1 gram kloral ile 5 saat deliksiz uyudum. Ama böyle geceler çok enderdir. Ben de sizin gibi gece korkularıyla boğulurum. Ben de sizin gibi neden korkuların geceleri bu kadar güçlü olduğunu düşünürüm. Bunun üzerine 20 yıl düşündükten sonra korkuların karanlıktan doğmadığını anladım. Korkular da yıldızlar gibi hep oradadırlar. Ama gün ışığı onları gizler." Rüyalara gelince Nietzsche yataktan kalkarken de konuşmasını sürdürdü ve Breuer'le birlikte şöminenin yanındaki sandalyelerine doğru yürüdüler. "Rüyalar anlaşılmayı bekleyen büyük gizemlerdir. Sizin rüyalarınıza gıpta ediyorum. Benimkileri hiç hatırlayamam. İsviçreli bir doktor rüyalar üzerinde düşünmekle boşuna zaman kaybettiğimi, rüyaların yalnızca gelişigüzel atıklar olduğunu, zihnin geceleri kendini boşaltmasından ibaret olduğunu anlatmıştı. Ama ona hiç katılmıyorum. Bu doktora göre beyin yaşanan günden artan gereksiz düşünceleri dışarı atarak 24 saatte bir kendini temizlermiş." Nietzsche, Breuer'in rüyalarını yazdığı notlarına baktı. "Gördüğünüz kabus son derece şaşırtıcı. Ama diğer iki rüyanızın dünkü konuşmalarımızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Çok fazla şey anlatmış olabileceğiniz için kaygı duyduğunuzu söylemiştiniz. Sonra da rüyanızda duvarları olmayan umumi bir oda görüyorsunuz. Öteki rüyaya gelince musluk, balgam ve böcekler. Sizce bunlar sizin karanlık ve nahoş yanlarınızı kusmanızdan korkmanızla bağlantılı değil mi?" "Evet. Gece ilerledikçe bu düşüncelerin nasıl gelişip serpildiğine şaşıyorum. Sizi taciz etmekten, şaşırtmaktan ya da tiksindirmekten korkuyorum. Hakkımda düşüneceğiniz şeyler beni korkutuyor. Ama ben bunun böyle olacağını tahmin etmemiş miydim?" Nietzsche, bacak bacak üstüne attığı sandalyeden karşısındaki Breuer'e bakıyor ve kalemini defterine vurarak sözlerini vurguluyordu. "Beni korkutan, benim duygularım yüzünden duyacağınız kaygıydı. Gereğinden fazla şey açıklamayın diye rica etmemin nedeni de buydu işte. Ben sizin gelişip büyümenize yardımcı olmayı arzu ediyorum. Başarısızlıklarınızı itiraf ederek zayıf duruma düşmenizi değil." "Ama Profesör Nietzsche, sizinle anlaşamadığımız ana konulardan biri de bu. Aslına bakarsanız geçen hafta tartıştığımız konu da buydu. Ama bu kez daha hoş bir sonuca varmaya gayret edelim. İlişkimizin güç temelleri üzerinde anlaşılması gerektiğini söylediğinizi hatırlıyorum. Kitaplarınızda da böyle yazıyordu. Ama bu benim için geçerli değil. Ben rekabete girmiyorum. Sizi yenmek beni hiç ilgilendirmiyor. Yalnızca yaşamımı geri alabilmek için yardımınızı istiyorum. Aramızdaki güç dengesi kimin kazanacağı, kimin kaybedeceği umurumda bile değil. O halde Doktor Brewer, bana zayıflıklarınızı göstermek sizi neden bu kadar utandırıyor? Bunun sebebi sizinle kaybettiğim bir yarış değil. Bu hiç umurumda olmaz. Kendimi kötü hissetmemin tek sebebi var. Benim hakkımda düşüncelerinize değer veriyorum. Ve korkarım dünkü çirkin itiraflardan sonra gözünüzden düşmüşümdür. Listenize bakın. Brewer, Nietzsche'nin defterini işaret ediyordu. Kendi kendisinden nefret ediyor maddesini hatırlayın. Galiba 3. maddeydi. Gerçek düşüncelerimi hep saklı tutuyorum. Çünkü bunlar beni küçük düşürecek şeyler. O zaman başkalarından uzak kaldığım için kendimden daha da çok nefret ediyorum. Bu kısır döngüden çıkabilmek için birilerine açılabilmeliyim. Belki ama bakın. Nietzsche defterdeki 10 numaralı maddeyi gösteriyordu. Burada meslektaşlarınızın sizin hakkınızdaki fikirlerinin çok önemli olduğunu söylemişsiniz. Kendinden hiç hoşlanmayan pek çok insan gördüm. Bunlar önce başkalarını kendileri hakkında iyi düşünmelerini sağlamaya çalışırlar. Bunu başarınca da bu sefer kendileri de kendileri hakkında iyi düşünmeye başlarlar. Ama bu sahte bir çözümdür. Bu başkalarının otoritesinin altına girmeyi kabullenmektir. Size düşen ödev kendinizi kabullenmenizdir. Benim sizi kabullenmemin yollarını aramak değil. Brewer'in başı dönmeye başlamıştı. Çabuk ve kolay alan bir beyni vardı ve kurduğu mantığın böyle sistematik bir biçimde saf dışı edilmesine alışık değildi. Ama Nietzsche ile mantık savaşına girmenin tavsiye edilemeyeceği de besbelli ortadaydı. Onu ne yenebilir ne de fikrini değiştirebilirdi. Brewer böylece içgüdüsel, mantıksız yaklaşım göstermenin daha iyi olabileceğini düşündü. Hayır, hayır, hayır. İnanın bana Profesör Nietzsche, bu çok makul. Ama bende işe yaramaz. Beni kabul etmenize ihtiyacım olduğunu biliyorum yalnızca. Siz haklısınız.